Aurora'nın incileri. Nermin Bezmen.
Ayrım 44.
Nesim'in mezarı okyanus olmuştu. Ezra'nın bedeni Fransa'da, Siçepri, Tulle'da bir yerlerde kalmıştı. Aurora'nın minik gövdesi ise salgına kurban giden diğerleri gibi yakılmıştı. Hiçbirinin gidip ağlayacağım bir mezarı dahi yoktu. Benim dünyadan bir haber yaşadığım şu aylar boyunca çok şey değişmiş. Yaşama nispeten geri döndüğüm son birkaç haftadır eski gazete kupürlerinden seçilmiş birkaçını okumam için verdiler. Ben hastaneden çıkmadan 3 gün önce 11 Kasım'da Almanlar İtilaf Devletleri ile barış imzalamış ve Avrupa'daki cepheler kapanmış. Bu çok güzel bir haber ama son 6 aydır dünyanın sadece bu haberle yaşamadığından eminim. İşin garibi sormak, öğrenmek de istemiyorum. Bana anlatılmadığı sürece kendimi güvende hissediyorum. Jani'nin Ezra'nın ölümünü kabullenmeyip yaşadığını farz ederek mutlu olduğu sahte dünyasını hatırlıyorum da ben de aynı değilse bile benzerini yapıyorum şimdi. Ama ben kayıplarımı kabul ediyorum. Onlara olan özlemimi, özellikle bebeğim için duyduğum, hiçbirininkine benzemeyen hasretimi sahipleniyorum. Acımdan kaçmıyorum. Bu da daha evvel yaşadıklarım gibi bedenime, ruhuma, yüreğime kaynadı artık. Onları çıkarıp atmayı da arzu etmiyorum. Ama daha yeni üzüntüler, hüzünler ve gözyaşı istemiyorum. Artık bana ayrılık ve kayıp duygusu yaşatacak hiçbir şeyi bilmek istemiyorum. Bilmediğim müddetçe parçalanmış olsam da kabullenmeyi başarabildiğim kadarıyla yaşamayı becerebilirim sanıyorum. Sevgili Jane'in bu hafta sonu aylardır beni merak eden yakınlarımı burada ağırladı. Canım Celestim ve Paul bana her zamanki gibi bu zor günlerimde de destek olmak için evlerini, sevgilerini açtılar. Ama Ezra'nın ailesiyle kalmamın sebeplerini gayet iyi anlıyor ve aslında oğullarıyla aramızda hiçbir resmi bağ olmamasına rağmen beni bir evlat gibi bağırlarına basmalarından benim kadar mütehassıs oluyorlar. Shana beni tanıdığından beri şahit olduğu yaşamımın acılarından şaşkın vaziyette beni her gördüğünde ağlamaya başlıyor. Son zamanlardaki ziyaretlerimizde ben onu teselli eder oldum. Ezra'nın bana sevgisinin derinliği konusunda beni ilk uyaran Eva ise, benim geç bulduğum aşktan sonra yaşadıklarımın, hele bebeğimin ölümünün haksızlık olduğuna inanıyor ve Tanrı'ya isyan ediyor. İki de sürpriz misafirimiz vardı hafta sonu. Bill, İstanbul'daki görevinden geçici bir süre için New York'a geri dönmüştü. Bana İstanbul'dan alelacele ayrıldığı için babamlardan mektup getirememiş olması ve sadece onlar hakkında güzel hikayeler anlatması hiç inandırıcı gelmedi. Kendimi toparladığım ve hayatın zorluklarını yeniden karşılamaya hazır olduğum bir zamanda bana anlatacağı gerçek haber olduğundan eminim. Bunu hissediyorum. Hem de beni yeniden darmadağın edecek haberler. Ama şu anda bunların yaşanma olasılığını düşünmek dahi beni yoruyor ve haykıra haykıra ağlamamak için hemen ilaçlarıma dönmek istiyorum. Daha fazla acıdan korktuğumdan Bill'in söylediklerinin doğru olduğuna inanmayı tercih ediyorum. Burada oldukları süre içinde Shana ile evlenmeye karar vermişler. Onlar için çok mutluyum. Tek dileğim uzun süren bir hayatı paylaşma şansları olmaları. Sayfa 270. Diğer misafirimize gelince gerçekten görmeyi hiç beklemediğim biriydi. Nazirhan. Şaşırmıştım ama sadece bir şaşkınlıktı yaşadığım. Ne heyecan, ne yüreğimdeki küçük kuş kanatlarının çırpıntılarını duydum. Ne avuçlarım terledi, ne göğsüm daraldı macera endişesiyle. Birçok kadının uzun bir hayat süresince duyabileceği birçok hissi ben henüz 23 yaşında olmama rağmen bir arada kat be kat yaşadım. Bütün duyguları göklerde süzülüp sonra adeta okyanusta dibe vurana kadar her türlüsüyle her kuvvette yaşadım. Hepsine doydum. Kimine gem vurdum, sakladım. Kiminden gam, keder aldım, hatıra. Ama her haliyle delicesine yaşattı hayat bana her duyguyu. Nazir bana teselli dilekleriyle sarıldığında, onun bir zamanlar yüreğimde, bedenimde yarattığı çalkantıların, benden çok ama çok uzakta olduklarını fark ettim. O an bana tek hatırlattığı, onun bahtsız babaannesinin incilerinin, aynı ismi verdiğim kızımın daha 7 aylıkken ölümü tatmış olmasındaki ıstıraplı ironiydi. Şimdi düşünüyorum da acaba ben son sıra inciyi kendim için kabul etmediğimden mi ölümden kurtuldum? Bunu düşündüğüm zaman kızımın ölümünden duyduğum vicdan azabı katlanıyor, acım artıyor. Pazar günü herkesin sahilde yürüyüşe gittiği saatlerde verandada şezlonga uzanmış, gözlerimi kapamış, okyanus dalgalarının sesini dinlerken Nazir yanıma geldi. "Rahatsız etmiyorum umarım," dediğinde ses tonunda beni etkileyen o boğuk, derinden gelen tonu bulamadım. Çekingen ve endişeliydi. Uzandığım yerden hiç kıpırdamadan gözlerimi açtığımda Mayıs güneşiyle pırıldayan yosun gözlerine baktım. İlk kez hiç korkmadan, heyecanlanıp dizlerimin bağı çözülmeden, içimdeki macera hissi uyanmadan, rahat, belki de aldırmaz bir bakışla, "Hayır," dedim, "hayır, rahatsız etmiyorsun." Korkuluğa dayandı, gür siyah saçlarını elinin parmaklarıyla arkaya doğru taradı. "Ne diyeceğimi bilemiyorum," diye mırıldandı. "Neler demek isterdin?" dedim biraz alaylı, acı bir tebessümle. "Öncelikle bu yaşadıklarına isyanımı anlatabilmek isterdim." "Seni kaderci bilirdim Nazir. Şimdi kadere isyan mı ediyorsun?" Cevapsız kalmıştı. Yutkundu, dudaklarını ısırdı ve devam etti. "Kadere ne kadar inanıyorsam, sana bu olanların haksızlık olduğuna da o kadar inanıyorum." "Eva da öyle söylüyor. Ama o zaten kadere hiç inanmaz." Hasır koltuklardan birini çekerek yanıma geldi ve oturdu. "Hüma." Bana ilk kez ismimle hitap ediyordu. Ona bakarken gözlerimde artık ümit vaat eden hiçbir ışık, heyecan, macera, oyun, arzu pırıltısı kalmadığının farkındaydım. İç dünyam o kadar acılı, yorgun, artık acımaması için dondurulmuş idi ki, gözlerim ancak böyle bir ruhun aynası olabilirdi. Nazir bana bakarken, sevip de kaybettiği birine bakar gibi hüzünlüydü. Onun benim için duyduğu üzüntüyü görebiliyordum ve bunda samimi olduğuna inanıyordum. Konuşmakta çok zorlandı. "Hüma, bunu sana daha evvel de söylemiştim. Tekrar olacak. Ama şu anda senin acını yok edebilmek için, acını üzerime çekebilsem bunu yapacağım inan. Ölümüm bütün kayıplarını geri getirebilecek olsa senin için ölürüm de. Ama en büyük ıstırabım ne biliyor musun? Yine de senin için hiçbir şey yapamamak." Acıyla kısa ve alaycı bir gülüş attım ve "Buna dayanabilirsin. Daha büyük ıstıraplar var hayatta," dedim. Onun acılarımın gerçek boyutunu hiçbir zaman anlayamayacağını ima ederek. Bunu der demez de pişman oldum. Gönlünü almaya çalışarak elimi uzattım ve mümkün olduğunca yumuşak bir tebessümle onun koluna dokundum. "Özür dilerim," dedim. Avucunu elimin üzerine koyarken gülümsemesiyle birlikte gözlerinde o eski tanıdığım yosun rengi pırıltılar yanıp söndü, ümit ışıkları gibi. "Af dileme lütfen. Herkese her şeyi söyleyebilirsin bu kadar acıdan sonra." "Hayır. Her şeye rağmen bana sevgi ve teselli verenleri kırmaya hakkım yok." Gözleri iki avucu arasında tuttuğu elimde tane tane konuştu. "Hüma, seher tanrıcam, beni affet. Bugün ne yeri ne zamanı. Ama ben seni ancak delice sevdiklerinle ya da onlardan kalan acılar arasında görebildim hep. Bana ait, bize ait bir zamanı hiç tanımadın. Acılarını, sevdiklerinin yokluğunu unutturmam mümkün olamaz biliyorum. Ama seni bütün sevgimle, ihtimamla sarmalamak, yüzünlerine en azından teselli vererek gözyaşlarını silen olmak isterdim. Bugün buradan ayrılıyorum. Bir müddet için Hindistan'a dönmem gerekiyor. Ama gönlümde ve hayatımda yerin hazır. Senin işaretini bekliyor olacağım. Onun üzerimde hakimiyet kurmak isteyen masal mihracesinden, acılarımın tesiriyle alçak gönüllü, sevecen bir dosta dönüşmüş olmasını hayretle izliyordum. Bu şaşkınlığımı gözlerimde okumuş olmalıydı. Durdu ve "Ne oldu?" diye sordu. "Hiç," dedim. "Bu söylediklerin çok hoş. Ne kadar içten olduğuna inanıyorum. Fakat..." "Fakat ne?" "Sevgili Nazir, acılarım kaybettiğim erkekleri benim için ölümsüz yaptı. Onların hiçbir zaman yaşlanmayacak anılarının gölgesinde hiçbir erkeği mutlu edemem. Mümkün değil. Sana bu mutsuzluğu yaşatmam haksızlık olur." Bu sözcükleri telaffuz ederken, sanki uzakta kalmış bir zamanda benzerini söylemişim de tekrarlıyormuşum duygusu geldi ama fazla düşünmeden devam ettim. "Ve tabii Aurora'm, ona olan sevgim ve kaybından duyduğum acı o kadar farklı ki, onun yerini yaşadığım müddetçe kimsenin doldurması ve eksikliğini telafi etmesi mümkün değil. Garip gelebilir ama o güzel bebeğin benim hayatımda da çok özel bir yeri olduğunu bilmeni isterim. O zaman beni daha iyi anlayacaksın, Nazir." Elimi onun avuçları arasından çekerken söyleyeceklerimi nasıl ifade edeceğimi düşündüm. "Dinliyorum," dedi. "Nazir, madem kadere o kadar inanıyorsun, bana şunun cevabını verebilir misin? Eğer babaannenin son parça kolyesini kabul etmeseydim, bebeğim yaşar mıydı? Yoksa bu Aurora ismiyle incilerin birlikteki kaderi midir?" "Bir müddettir gözümde yaş kalmadığını zannediyordum. Ama o gün uzun zamandır ilk defa, artık isyan etmeden, haykırmadan, tevekkül içinde sakin gözyaşlarıyla ağlıyordum. Kumsalda, yürüyüşten eve dönmekte olan misafirlerimizin sesi duyuluyordu. Nazir oturduğu yerden bana doğru uzandı. Eliyle gözyaşlarımı silerken yumuşacık bir sesle konuştu. "Sevdiklerini kaybettiğin için kendini suçlamaktan vazgeçmelisin. Şunu unutma ki kocanı, sonra sevdiğin erkeği ve biricik kızını kaybettin ama kendin de ölümden döndün ve Tanrı seni sevenlerine bağışladı. Bunun da bir anlamı olsa gerek, değil mi?" "Bilmiyorum. İnan bir müddettir başkaları için hiçbir şey düşünmez oldum. Benim ölümümden kimlerin ne kadar üzüleceğini hiç düşünmedim şimdiye kadar. Kendimse Aurora'nın acısını yaşamadan ölmüş olmayı çok diledim. Yüreğim öyle yanıyor ki, bir başkasının benim yokluğuma üzülmesiyle kıyaslanamaz." "Bunu bilemezsin. Ardında bırakacağı acıyı giden değil yaşayan bilir." Ayağa kalktı ve eğilip alnımdan öptü. "Onun için artık kendine iyi bakmalısın. Seni sevgimle ve dualarımla bırakıyorum Seher Tanrıçam. Seni çok özleyeceğim ve döner dönmez arayacağım. Seni burada bulacak mıyım?" Omuzumdaki elini tuttum ve gözlerine bakarak teşekkür ettim. "Ben buradayım Nazir. İyi yolculuklar, kendine iyi bak." Evin kalabalığı verandaya doluştuğunda Nazir'in onlarla vedalaşmalarını duydum. Sonra sesi uzaklaştı ve yok oldu. Celeste yanıma gelip yanağımı öptü. Paul omzumu okşayıp nasıl olduğumu sordu. Shanna sevgiyle sırtımdaki şalı bedenime daha sıkı sardı. Bill bana getirdiği haberler gözlerinin derinliklerinde bir yerlerde saklı, şefkatle elimi sıktı. Kilitlenen bakışlarımızda artık yaralanmak istemediğim için bir müddet bildiklerini konuşmayacağımızda anlaşmış olduğumuzun imzası vardı. Jeanne'in masaya yerleştirilen çay servisinden ilk ikramı kendi elleriyle bana yaptı. Fincanımı elime tutuştururken yanağımı öptü ve "İyi misin tatlım?" dedi. ne olduklarını öğrenmeye bile cesaret edemediğim ailemin sevgisinden bu kadar uzaktayken, onun ses tonu, sevgi dolu teması beni aslında bana ait olmayan bir dünyanın sahibi yapıyor, gerçeğimin yeni acılarından uzakta tutuyordu. Isaac Stein, çok sevdiğim Chopin'in piyano için B flat minör noktürnünü gramofona koymuş yanıma gelmişti. "Bu iyi mi? Başka bir şey çalmamı ister misin?" diye sordu. Ona minnetle baktım ve elini sıkı sıkı tutup uzun zamandır içimde olan şeyi söyledim. "Bay Stein, ben sizin acınızda yanınızda olamadım. Beni affedin." "Deli olma prenses," dedi. "Bizim acımız senin de kaybındı. Ve sen de o kaybınla yalnızdın, biz bilmiyorduk. Ama artık birbirimiz için buradayız ve beraberiz. Mühim olan bu."
Ayrım sonu.